Ayrım 48, sayfa 405. Masonlar Mahmut Esat Bozkurt'un Mason karşıtı kampanyasını Masonluk başvurusunun reddedilmesine bağlamıştır. Güya Mahmut Esat Bozkurt buna kızarak önce İzmir Karşıyaka'daki Mason locasının camlarını kurşunlamış, sonra basında Mason karşıtı bir kampanya başlatmıştır. Ancak Mahmut Esat Bozkurt bu iddiaları yalanlamıştır. Mahmut Esat Bozkurt, 1931 yılı sonlarında İzmir basınında Anadolu Gazetesi'nde Mason karşıtı yazılar yazmaya başlamıştır. 8 Ekim 1931'de Anadolu Gazetesi'ndeki yazısında "Biz her şeyden evvel Türk'üz, her şeyden sonra da Türk'üz" demiştir. 11 Ekim 1931'de Anadolu Gazetesi'nde Masonluğun milliyetçi düşmanı ve beynelmilelci olduğunu tekrarlamıştır. 13 Ekim 1931'de Anadolu Gazetesi'nde "Masonlar telaşa düştüler, buna üzgünüm. Bir gün Türk milleti ağlayacağına varsın bütün dünya Masonluğu üzülsün. Masonlukla mücadele devam edecek. Masonluk kapkara mutaassıp bir mezheptir. Siyonist Yahudilerin elinde bir soygunculuk vasıtası olmuştur" demiştir. 13 Ekim 1931'de Milliyet Gazetesi'nde "Bir Rum, bir Yahudi, bir Ermeni Türk Masonluğunu idare edecek. Bütün bunlara göz yumacağız. Masonluk milliyetçiliktir" diyeceğiz. Öyle mi? Bu nasıl olur? Buna kim inanır? Bir de benim anlamadığım bir nokta var. Masonluk bir teşekkül olduğuna göre nasıl oluyor da gizli duruyor? Gizli teşkilatlar kanunen yasaktır. Vaka Türk Yükselme Cemiyeti diye hükümete, o da pek yeni olmak üzere, beyanname verilmiş ve bu teşekkülün vaziyeti kanununa uydurulmak istenmiştir. Bir de Masonluğun adına ne hakla Türk Yükselme Cemiyeti denerek hakikat gizleniyor. Bunların zaman zaman hükümete bile müessir olmak istedikleri, hükümeti kendi çıkarlarına alet etmek istedikleri görülmüştür. Nazarı dikkatimi çeken cihetlerden birisi de Türkiye'ye Protestan ve genç Hristiyanlık propagandası için gelen misyonerlerin Mason olmalarıdır. Elbette günün birinde Türk milleti ve onun hükümeti bunların hesabını soracaktır. Herhalde yanlarına kar kalmayacaktır. Mahmut Esat Bozkurt, Mason karşıtı yazılarının dozunu gittikçe arttırmıştır. 18 Ekim 1931 tarihinde Anadolu Gazetesi'nde çıkan "Mason tekkesinin imtiyazı nedir ki hala duruyor" başlıklı yazısında, "Eğer Masonluktan maksat Türklüğü yükseltmekse, eğer dedikleri gibi bu milliyetçilikse, bu gayelere samimiyetle giden halk fırkasına iltihak etsinler. Bir ikilik gibi karşımızda durmasınlar. Yahut muhalif bir siyasi fırka olarak açıkça çalışsınlar. Türk ocakları ikilik olmasın diye yerlerini fırkaya bıraktı. Yüce Üstad propagandasını yapan Mason tekkesinin imtiyazı nedir ki hala duruyor" demiştir. 20 Ekim 1931'de Anadolu Gazetesi'nde "Ben Masonluğun prensiplerine de, tatbikatına da, tecelliyatına da Türk olarak düşmanım. Masonluk Türklüğün düşmanıdır. Biz insanlığı, siyaseti, hürriyeti, vicdan duygularımızı 10 bin yıla bakan Öztürk tarihinden alıyoruz. Düne olduğu kadar bugüne ve yarına bu hakim olacaktır" demiştir. 22 Ekim 1931'de Anadolu Gazetesi'nde "Farmasonlar dinleyiniz" başlıklı yazısında Masonluğu eleştirdikten sonra yazısını "Bir tane türkü bütün dünya Yahudiliğinin üstünde tutarım" diye sürdürmüştür. Mahmut Esat Bozkurt'un Anadolu Gazetesi'ndeki Mason karşıtı kampanyasını Son Posta'da Peyami Safa, Milliyet'te Burhan Felek yazılarıyla desteklemiştir. Açıkça görüldüğü gibi Mahmut Esat Bozkurt'un Masonluk karşıtı yazılarının odağında Masonluğun milliyetçilik, Türkçülük karşıtı olduğu tezi vardır. Bozkurt milliyetçi, Türkçü, Türk ocaklarının bile kapatıldığı bir ortamda gizli kapaklı işlerin döndüğü, dışa bağımlı milliyetçilikle, Türkçülükle uyuşmayan Mason localarının da kapatılması gerektiğini belirtmiştir. Soru şudur. Mahmut Esat Bozkurt bu Mason karşıtı kampanyayı Atatürk'ten habersiz tek başına mı başlatmıştır? Yoksa Mahmut Esat Bozkurt'tan böyle bir kampanya başlatmasını isteyen Atatürk müdür? Benim tahminim 1930 bunalımları sonrasında diğer bazı cemiyetler gibi Mason cemiyetlerini de kapatmaya karar veren Atatürk, 1931 yılında Mahmut Esat Bozkurt aracılığıyla basında Masonluk tartışması başlatmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Mahmut Esat Bozkurt'un Masonluk karşıtı kampanyayı Atatürk'le, Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir Ankara gazetesiyle değil de bir İzmir gazetesi olan Anadolu gazetesiyle yapmış olmasıdır. Bu da stratejinin bir parçası gibi görünmektedir. Belli ki Atatürk bu işe fazla müdahil görünmek istememiştir. Bu kampanyayı Atatürk'ün başlattığını veya kampanyayı başlatmamış olsa bile en azından kampanyadan rahatsız olmadığını düşündüren çok neden vardır. 1. Türk devriminin önde gelen isimlerinden Atatürk'ün çok yakınında bulunan ve Atatürk'ün çok değer verdiği Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un en azından Atatürk'e sormadan böyle önemli bir işe girişmesi pek gerçekçi görünmemektedir. 2. Türk Ocakları ve Halk Evleri gibi 1930'larda kapanan ve açılan cemiyetlerle çok yakından ilgilenen Atatürk'ün, üstelik kökü dışarıda, Mason cemiyetinin kapanıp kapanmamasıyla ilgilenmemesi olanaksızdır. 3. Mahmut Esat Bozkurt her geçen gün Mason karşıtı kampanyanın şiddetini artırırken, Atatürk'ün kendisini uyarmaması veya kampanyaya son verdirmemesi, Atatürk'ün kampanyadan rahatsız olmadığını, hatta memnun olduğunu göstermektedir. Ayrıca Atatürk'ün bu kampanya dolayısıyla Mahmut Esat Bozkurt'u dışlamamış olması, ona güvenmeye devam etmesi, Atatürk'ün bu Mason karşıtı kampanyayı başlatmamış olsa bile, bu kampanyaya karşı olmadığını kanıtlamaktadır. 4. Mahmut Esat Bozkurt'un kampanyayı bazen aşırıya kaçarak da olsa milliyetçilik, Türklük gibi değerler üzerine kurması, benim yaratılışımda fevkalade bir şey varsa Türk olarak dünyaya gelmemdir diyen Atatürk'ü de memnun etmiş olmalıdır. Atatürk bu kampanya sayesinde kamuoyunun Masonluğu tanımasını istemiştir. Basındaki Masonluk tartışmalarını tarafsız bir gözlemci gibi izleyip aydınların, halkın ve Masonların konuya yaklaşımını görmek istemiştir. Çok daha önemlisi, Mahmut Esat Bozkurt'un ateşli anti-Mason yazılarına Masonların ne cevap vereceklerini, Masonların yeni Türkiye'ye nasıl baktıklarını görmek istemiştir. Aslında Atatürk'ün bu stratejisi gayet başarılı olmuştur. Nitekim Mahmut Esat Bozkurt'un kampanyasından sonra Masonlar milliyetçilik vurgusunu artırmışlar ve Mason adını açıkça kullanmaya başlamışlardır. 1932'de Türk Yükseltme Cemiyeti adını Türkiye Yüksek Masonluk Cemiyeti olarak değiştirmiştir. Ayrıca Uluslararası Mason Kongresi'ni İstanbul'da toplamaya karar vermişlerdir. Uluslararası Mason Birliği'nin 8. konvanı 5-13 Eylül 1932 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Mahmut Esat Bozkurt'un 17 gün sürdürüp birdenbire son verdiği kampanyası bu gelişmelerin ardından yine birdenbire başlamıştır. Mahmut Esat Bozkurt 24 Ekim 1932'de Anadolu Gazetesi'nde "Farmasonluk dağılmalıdır" başlıklı bir yazı kaleme alarak Masonların hükümetçe onaylanmalarının gizli kapaklı işlerini ortadan kaldırmadığının altını çizerek Masonların yemin metnini paylaşmıştır. Nakşibendiliğin, Mevleviliğin, Bektaşiliğin devlet tarafından kapatıldığını hatırlatıp Mason localarının da kapatılması gerektiğini belirtmiştir. İşte tam o günlerde Ağoğlu Ahmet, Köprülü Fuat, İsmail Hakkı, Hikmet Bayur ve Doktor Mim Kemal'in bulunduğu bir sofrada değişik konular görüşülürken söz dönüp dolaşıp Masonluğa gelince Atatürk Mason Mim Kemal'e dönüp "Kemal Bey, işittiniz ya, şimdi sıra size geldi. Kemal Bey, Masonluğun umdeleri nelerdir?" diye sormuştur. Kemal Bey, Masonluğun milliyetçi, halkçı, cumhuriyetçi, laik bir kurum olduğunu söyleyince oradakilerden iki kişi, "Madem ki Masonluk milliyetçidir, halkçıdır, cumhuriyetçidir, Halk Partisi'nin umdeleri de bunlardan başka bir şey olmadığına göre Masonluğun hikmeti vücudu yoktur" demiştir. Bunun üzerine Atatürk yeniden Mim Kemal'e dönerek "Kemal Bey ne dersiniz?" diye sormuştur. Mim Kemal, Halk Partisi'nin ilkelerinin ülke içinde sınırlı olduğunu, oysa Masonluğun bu ilkeleri ülke sınırları dışına yaydığını, bu bakımdan yararlarının reddedilmez olduğunu belirtmiştir. Atatürk sessizce dinlemeye devam etmiştir. Mim Kemal sözlerini şöyle sürdürmüştür. Diktatör memleketlerde Mason locaları yıkılır, Masonlar nefi ve yok edilirken Türk Milli Masonları Ulu Önderi'nin ve onun hükümetinin itimat ve müzaheretine mazhar olmakla daima bahtiyarlık duymuştur. Dünyada en bahtiyar ve mutlu Masonların Türk Masonları olduğuna şüphe edilemez. Masonların bu durumlarını yakından bilen ecnebi masonlar, memleketimizdeki masonların haline gıpta ettiklerini defalarca söylemişlerdir. Atatürk, "Reisiniz kim?" diye sorunca Mim Kemal şöyle cevap vermiştir. "Memleket içinde sulh ve selamet tavsiye eden ve bütün dünyaya hitap ederek bu ülkünün tahakkuk ettirilmesini temenni eden zatı devletleridir." Atatürk bu cevaba biraz da sinirlenerek şöyle karşılık vermiştir. Ben bu cemiyete girmem. Ben başkalarının yaptığı prensiplere değil, ancak kendi prensiplerime uyarım. Burada geçen başkalarının yaptığı prensiplere uymamak ifadesi önemlidir. Çünkü Mason localarının kapatılma gerekçesi, birazdan görüleceği gibi, aslında tam olarak da budur. Orhan Koloğlu'nun dediği gibi, Atatürk kurumun ilkeleri onaylamasıyla yetinecek değildi. Fiili olarak ne katkıda bulunabileceğini öğrenmek istiyordu. Dünyaya uymaktan önce kendi toplumunu bir yeni temele oturtmak ihtiyacı içindeydi. Kemalist devrimlerin en önemli ilkelerinden biri halkçılıktı. Yani değişmenin toplumun tabanına yansıması isteniyordu. Kabul etmek gerekir ki Masonluk bir seçilmişler kulübü olma özelliğini aşabilmiş değildi. 1948'de yeniden açılış girişimleri sırasında kendi sözcükleri bir burjuva kulübü olduklarını söylemekten kaçınmamıştır. Atatürk Mason localarını kapatırken Mahmut Esat Bozkurt'la altyapıyı hazırlamış, Recep Peker'le son darbeyi indirmiş gibidir. İbrahim Arvas'ın Tarihi Hakikatler kitabında anlattığına göre Atatürk CHP'nin yapısına değişiklikler getiren 1935 kurultayı sırasında Mahmut Esat Bozkurt'u çağırıp kendisine Masonların özelliklerini anlatan bir kitap vererek bunu güzelce mütalaa et. Bir takrirle Halk Partisi grup başkanlığına ver. Grupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve grupça kapanmasına delalet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır demiştir. Günü geldiğinde Mahmut Esat Bozkurt riyaset makamına şu takriri vermiştir. Bizim atalarımızın mensubu bulunduğu tarikatları kapattık. Masonluk da kökü dışarıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Memleketimizde bunun ne işi vardır? Bunu da grup kararıyla kapatalım. Bunun üzerine meclisteki Mason milletvekilleri telaşlanmıştır. Özellikle Mason milletvekillerinin sözcüsü Şükrü Kaya, Masonluğun bir hayır müessesesi olduğunu söylediğinde gruptan "Bu doğru değil, yalan söylüyorsun" sesleri yükselmiştir. Bunun üzerine söz isteyip kürsüye çıkan Recep Peker, "Arkadaşlar, çok mühim bir iş üstündeyiz. Müsaade buyurun. Bu işi bir defada devlet reisine götürelim. Onun da reyini alalım. Gelecek hafta bugün tekrar huzurunuza getireceğim" diyerek görüşmeleri bir hafta sonraya ertelemiştir. Ertesi hafta kürsüye gelen Recep Peker şunları söylemiştir. "Arkadaşlar, bugünden itibaren Türkiye'de masonluk kalmamıştır ve bütün localar kapanmıştır." Salonda bir kıyamettir kopmuş, alkışlar, bağırışmalar, kahrolsun Yahudi uşakları sesleri yükselmiştir. Arvas'ın bu anlatısını Orhan Koloğlu şöyle yorumlamıştır. Anıların olaylardan 30 yıl sonra ve Arvas 80 yaşındayken yazılmış olması yüzünden bazı olayların birbirine karıştırıldığı ve aşırı abartmalar yapıldığı görülüyor. Nitekim Atatürk'e "Defolun gidin, Yahudi'ye uşak mı olacağım? Hepinizi Divan-ı Harbi Örfi'ye gönderir astırırım" gibi sözlerin yakıştırılması, ondan çok anti-mason olduğu anlaşılan Arvas'ın ürünü olduklarını düşündürüyor. Sonuçta parti programının 69. maddesi şöyle değiştirilmiştir. Beynelmilerce, maksatlarca cemiyet yapılmayacağı gibi kökü yurt dışında olan cemiyetler kurmak yasak olacaktır. Milletler arasında beraberlik yapmak da devletin fayda göreceği maksatlarla cemiyet kurmak veya kurulu olanların şubesini açmak için icra vekilleri heyetinin kararı lazımdır. CHP'nin mason localarını kapatacağı haberi İstanbul'a ulaşır ulaşmaz, localar önlem olarak hemen yaz tatiline girmeye karar vermiştir. Ekim 1935'te de CHP'nin mason milletvekillerinden İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, mason ileri gelenlerini Ankara'ya çağırıp onlara masonluğun kültürel ve sosyal faaliyetlerini artık halk evleriyle halk odalarının üstlendiğini ve hükümet olarak masonluğu kapatmaya karar verdiklerini açıklayarak konvan toplantılarının kapanma kararını hemen orada vermelerini istemiştir. Baskı altında bu emre uyan kardeşler, Türk Mason Cemiyeti'nin faaliyetine son verip tüm mallarını halk evlerine vermeyi kabul ettiklerini belirten kapanış beyannamesini 9 Ekim 1935'te Anadolu Ajansı'na vermişlerdir. Hükümetin resmi yayın organı durumundaki Cumhuriyet Gazetesi, 14 Ekim 1935 tarihli nüshasında Türkiye Mason Locaları bir emirle kapatıldı başlıklı yazıda, İçişleri Bakanlığı'ndan verilen emir üzerine Türkiye Mason Localarının faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Bu teşkilatın kaldırılmasına icap ettiren sebep, son fırka programında kökü dışarıda bulunan teşekküllerin memleketimizde yer bulamayacağına dair olan kayıttır, demiştir. Atatürk'ün Mason localarını kapatmasının iki temel gerekçesinden biri, bu seçilmişler kulübünün sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle diye tanımladığı yeni eşitlikçi toplumsal düzene ve halkçılık ilkesine aykırı olması, diğeri ise locaların kökü dışarıda olmaları nedeniyle tam bağımsızlık ve milliyetçilik ilkesine aykırı olmasıdır. Nitekim Yusuf Hikmet Bayur, anılarında masonluktaki zincirleme itaatin kişileri farkında olmadan İngiliz veya Fransız etkisi altına sokabileceğini düşünen Atatürk'ün, kökü veya başı dışarıda bir kurum olduklarını düşündüğü için mason localarını kapattığını ileri sürmüştür. Atatürk'ün 1935'te kapattırdığı mason locaları, 1948'de İnönü'nün müsaadesiyle yeniden açılmıştır. Locaların tekrar kapatılması için Nisan 1951'de DP Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan meclise verdiği kanun teklifinde merhum Atatürk'ün bu kapatma işinde vatanperverlik ve milliyetçilik hissine dayandığını biliyoruz demiştir. Teklifi destekleyen Afyon Milletvekili Gazi Yiğit Baş'ta Masonluk Cemiyeti'nin Atatürk tarafından beynelmilel, gizli, zararlı ve kökü dışarıda olduğu için kapatılmış olduğunu iddia etmiştir. Ayrım sonu. Sayfa 413.